Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının 3. bölümüne geldik. Konu, İsrail'in mahvının nedeni. Zayıf ve kadınsı hükümet ve ahlak düzeyinin düşüklüğü. Bu, 2. bölümde başlayan peygamberliğin devamıdır. 2-5. bölümler peygamberliğin bütününü oluştururlar. Yargı hakkındaki bu bölümde, 3. bölüm, Tanrı'nın yargısının özellikle İsrail ulusunun üzerine geldiğini gösteriyor. Diğer uluslar için de uyarlaması olduğu halde yorum kesinlikle İsrail hakkındadır. Bu yargı bölümünde biraz ilerleyince Tanrı'nın yargısının etrafındaki uluslara döküldüğünü de göreceğiz. Bunlar Tanrı sözündeki en dikkat çekici peygamberliklerdendir ve birçoğu harfiyen gerçekleşmiştir. Ancak Tanrı'nın İsrail üzerine yargısının bütün diğer uluslara olduğundan daha katı ve yoğun olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü İsrail Tanrı tarafından özel bir şekilde seçilen bir ulustu ve Tanrı ile özellikle yakın bir ilişkinin tadını çıkarıyordu. Ayrıcalık değerli dostum, sorumluluk yaratır. Ayrıcalık her zaman sorumluluk yarattığından Tanrı'nın Hristiyan ülkelerini, örneğin Çin gibi diğer ulusların hepsinden daha sert bir şekilde yargılayacağına inanıyorum. Ayrıcalık, sorumluluk gerektirir. Hristiyan devletleri Tanrı sözünü bilme konusunda İsrail hariç bütün devletlerden daha ayrıcalıklı olmuştur. İsrail bir ulus olarak bütün diğer komşularından daha çok ışığa sahipti ve reddedilen ışık sert bir ceza getirir ki bu kitapta, yani Yeşaya kitabında bunun örneklerini göreceğiz. Tanrı'nın yargısı konusu sizi rahatsız edebilir ama lütfen deve kuşu gibi başınızı kuma sokup saklamayın. Gerçekten hoşlansak da hoşlanmasak da onunla yüz yüze gelmeliyiz. Tanrı, değerli dostum, günahı yargılar. Günahı sadece gelecekte yargılamakla kalmayacak. Aynı zamanda geçmişte de yargılamıştır. Ve bu yüzden de kimseden özür dilemez Tanrı. Önümüzdeki peygamberlik, Yeşaya'nın zamanını resmetmektedir. Ve bu peygamberlik gerçekleşmiştir. Ancak yerine gelişi anlamının son bulmasına neden olmamıştır. Çünkü orada tanımlanan durumlar son zamanlarda yeniden var olacak ve Tanrı'nın gazabını sadece İsrail'in değil, dünyanın uluslarının üzerine yargıda getirecektir. İlk 15 ayet, yani Yeşaya 3. bölüm ilk 15 ayet zayıf hükümet ve kadınların giyimi konusunu ele alır. Bunlar birbiriyle tamamen ilgisiz konular gibi görünebilir ama gözüktükleri kadar da ilgisiz olmadıklarını göreceğiz. Zayıf hükümetin nedeni yetersiz liderlerdir. Bunun kanıtını kadın yöneticilerde görüyoruz ve bununla ne demek istediğini göreceğiz. Yeşaya 3. bölüm 1. ayette şöyle diyor: bakın, Rab her şeye egemen Rab, sağladığı her türlü yardım ve desteği, yani ekmek ve suyu. Bu ayet, değerli dostum, bizleri Yeruşalim ve Yahuda ile sınırlar. İnsan sadece ekmekle yaşamadığı halde ekmeğe ihtiyacı olduğu kesindir. Bu kıtlık Tanrı'dan gelen bir yargıdır. Tanrı sözünde 13 kıtlıktan söz edilir ve bunların her biri İsrail ulusu üzerine Tanrı tarafından yargı olarak gönderilmişlerdir. 3. bölüm 2 ve 3. ayetlerde de şöyle okuyoruz: yiğitlerle savaşçıları, yöneticileri, peygamberleri, falcıları, ileri gelenleri, askeri ve sivil önderleri, danışmanları, bilge ustalarla hünerli büyücüleri Yeruşalim'den ve Yahuda'dan geri alacak. Tanrı sadece ekmekle suyu değil, lider erkekleri de yok edecekti. yüksek konumlar için gereksinim duyulan kalifiye erkekler yoktu ve bu Tanrı'dan gelen bir yargıydı. Bunu günümüzde de görebiliriz ve günümüze de uyarlayabiliriz. Günümüz sahnesinde büyük adamlar olmadığının farkında mısınız? Kendilerinin büyük olduğunu söyleyen birçok erkek vardır ama gerçekte eskiden olduğu gibi büyük devlet adamları yoktur. Bunları söylerken hiçbir politik partiyi tutmuyorum ancak günümüzde ortalarda yaşlı olsun genç olsun devlet adamı olma niteliği taşımayan birçok hırslı adam vardır. 100 yıl önce onlara ucuz politikacılar adı verilebilirdi ama bugün devlet adamı denilmektedir. Savaşçılarımız var ama gerçekten büyük generallerimiz var mı diye kendime soruyorum. Yine de ordumuzda olan büyüklerimiz siyasetçilerden bilgeli ve eğitimlidir. Orduda ve siyasette büyük adamlara, sözünün eri ve gerçekçi insanlara ihtiyacımız vardır. Adalet sistemimizde lider yetersizliği vardır. Yargı kürsülerinde pigmiler oturduğundan suç oranları tehlikeli bir biçimde yükselmektedir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Peygamber, bilge, ihtiyar nerede? Günümüzde hiç doğru dürüst devlet adamı yok. Var olanlar ödün vermeyi bilen bir grup zeki politikacı. Belirli bir politik partiden söz etmiyorum. Sadece bunu yoz bir çağın belirtisi olduğunu, ulus ve uluslar büyük adamlar yetiştirmediğinde Tanrı'nın bir yargısı olduğunu söylüyorum. Sanat alanına geçersek, televizyon ekranında hangi büyüklüğü görüyorsunuz? Televizyondaki konuşma programları beni sıkıyor doğrusu. Genelde sunucu çıkıp büyük bir sanatçı, bir dahiyi tanıtacağım diyor. Sonra sahneye küçük biri çıkıp gitarını tıngırdatıyor ve avazı çıktığı kadar bağırıyor. Yaptığının müzikle bir ilgisi yok. Ve bir dahi olarak selamlanıyor. Büyük bir edebiyat ışığı olarak selamlanan bir başka adam çıkıyor ve adamın yapmış olduğu tek şey kirli bir roman yazmış olmak. Dostum, günümüzde büyüklük insanlarda eksikliği duyulan bir şeydir ancak gururlu bir ulus haline geldiğinde uluslar bunu itiraf etmeye razı değiliz. Eğitim alanında büyüklük nerede? Eğitimcilerin dünyanın sorunlarının çözümüne sahip olduklarına inanırdık. Günümüzde eğitimcilerin kendi kampüslerini bile yönetemedikleri açıktır. Eskiden tahtadan yapılmış gemilerimiz ve demirden yapılmış adamlarımız olduğu söylenirdi ama şimdi demirden yapılmış gemilerimiz ve tahtadan adamlarımız var. Daha da ileri gidip bunların kağıttan yapılmış oyuncak adamlar olduklarını söyleyeceğim. Liderler, dünyayı yönetenler kağıttan yapılmış bir sürü oyuncak adam. Bu dünyanın her yerinde aynıdır. 4. ayette yani Yeşaya 3. bölüm 4. ayette şöyle okuyoruz. Çocukları yönetime arayacak, kaprisleri onlara egemen olacak. Dördüncü ayette şöyle diyor, çocukları onlara yönetici atayacak, küçük çocuklar onlara egemen olacak. Yetenek konusuna gelince değerli dinleyicilerimiz, günümüzde yüksek yerlerde olan adamların altlarına bez bağlanması gerekir. Yöneticiler yeni yetme insanlardır ve tamamıyla yetersizdirler. Zamanında İsrail'in çöküşüne de bu neden olmuştu. Liderlerinin akıl düzeyi çocuklarınkiyle aynıydı ve Tanrı onları esarete gönderdi. Onları yargıladı. 5. ayet. İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek. Gençler yaşlılara, sıradan adamlar onurlu kişilere hayasızca davranacak. Dostum, Yeşaya sanki bizim günümüzden söz ediyor gibi. Ama aynı şeyler onun zamanı içinde geçerliydi. Çocuk bir üniversite öğrencisi. Beni dinleyin, söyleyecek bir şeyim var diyor. Onları yıllardır dinliyorum ve şimdiye kadar bir şey söylediklerini duymadım. Bir sınıf diğer sınıfa karşı cephelendiriliyor. İnsan insana haksızlık edecek. Kendi yollarını başkalarına kabul ettirmek isteyen azınlık gruplarımız var. Hristiyanlar da azınlık ama bizim dinlenmediğimiz kesin. Yeruşalim sarsıldığı Yahuda düşmek üzere diyor Yeşaya 3. bölüm 8. ayette. Çünkü yaptıkları da söyledikleri de Rab'be karşıdır. Onun yüce varlığını aşağılıyor. Yeruşalim sarsıldı, Yahuda düşmek üzere. Peygamber böyle söylüyor. Bu sözler Yeşaya'nın zamanında olduğu kadar şimdi de doğru olduğu halde günümüzde ulusa işaret edip şehirlerimiz mahvoldu diyen fazla Tanrı adamı yok. Çünkü yaptıkları da söyledikleri de Rab'be karşıdır. Onun yüce varlığını aşağılıyor. Bu sözler dostum bölümün anahtarını oluşturuyor ve İsrail'in ve herhangi bir başka ulusun mahvolmasının anahtarıdır. Tanrı ulusları kendisiyle olan ilişkilerini temel alarak yargılar. Bakın Dr. Vernon McGee ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu diyor, Tanrı'nın Washington'dan kovulmuş olmasıdır. Tanrı hayatımızın her alanından çıkarılmıştır. Birkaç küçük insan dünyayı yönetebileceklerini düşünüyorlar. Alçaltılmaya çok ihtiyacımız var ve bence alçaltıldık da. Rusya bizi alçalttı, Çin bizi alçalttı ve küçük Vietnam bizi alçalttı. Dünyanın her yerinde alçaltıldık. Buna karşın uyanmıyoruz diyor Sayın Doktor Vernon McGee. Hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ediyoruz diyor ve Tanrı yolunda yürümüş olan atalarımızın izinden ayrılıyoruz. Ne kadar doğru diyor Sayın Doktor Vernon McGee değil mi? Yeşaya Peygamber'de 9. ayette yüzlerindeki ifade onlara karşı tanıklık ediyor diyor. Günahlarını Sodom gibi açıkça söylüyorlar, gizlemiyorlar. Vay onların haline çünkü bu kötülüğü kendi başlarına kendileri getirdiler. Günah açıkta. Eskiden karanlıkta yapılan şeyler artık ışıkta yapılıyor. Eskiden gizli saklı yapılan şeyler artık alenen yapılıyor. Şimdi artık daha dürüst olduğumuzla övünüyoruz. Hayır, daha dürüst değiliz dostum. Tıpkı babalarımız gibi iki yüzlülüğümüzü sürdürüyoruz. Onlar günahlarını sakladıkları için iki yüzlüydüler. Ve bizler de açıkta günah işlediğimiz ve günahın iyi olduğunu söylemeye çalıştığımızdan ötürü iki yüzlüyüz. İsrail de aynen bunu söylüyordu. Doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin çünkü onlar yaptıklarının meyvesinden yararlanacaklar 10. ayet. Tanrı kendi halkını kurtarmaya söz vermişti. Vay kötülerin haline diyor 11. ayette. Kötülük görecek, ektiklerini biçecekler. Bu insan ne ekerse onu biçer sözünün bir başka şekilde söylenişidir. 12. ayet. Çocuklar halkımı eziyor, kadınlar onu yönetiyor. Ey halkım, sana yol gösterenler seni saptırıyor, yolundan döndürüyorlar. Çocuklar onları ezmektedir. Günümüzde en büyük sorun gençler arasındaki suç sorunudur. Ve her geçen yıl bu gençler suça daha erken yaşlarda başlamaktadırlar. Kadınlar onu yönetiyor. Kadın hakları savunucuları Yeşaya'yı beğenmeyeceklerdir. Beni de beğenmeyeceklerdir. Ey halkım! Sana yol gösterenler seni saptırıyor, yolundan döndürüyorlar. Burada kadın yöneticilerden mi yoksa kadınsı erkeklerden mi söz edildiği açık değildir. Bence her ikisi de. Kadın hakları hareketi batmış bir çağın bir başka işaretidir. Kadınlar erkek gibi hareket ediyorlar. Daha yüksek bir düzeye çıkmıyorlar. Erkeklerin seviyesine iniyorlar. Kadınlara daha büyük bir şefkat verilmiştir ama bir kadın bir erkek gibi usanç içinde ve zalim biri olursa gerçekte ondan da beter olur. Ve bir ulus değerli dostum böyle çöker. Bu İsrail'in durumu için de geçerliydi. ve kendi ulusumuz için de geçerli olacaktır. İtalya'ya gidip Pompei'nin hareketlerini görün, sonra da Romalıların yeryüzü sahnesinden yok olmasının nedenini düşünün. Bir zamanlar dünyayı yöneten ulus çöktü. Dışarıdan birisi tarafından bir saldırıya uğradığı için değil, içeriden çöktüğü için çöktü. Yeşaya peygamberi halkına yalvarırken dinleyin, bakın ne diyor. Rab davasını görmek için yerini aldı, halkını yargılamak için ayağa kalkıyor. Rab halkının ileri gelenleri ve önderleriyle hesaplaşacak. Rab, her şeye egemen Rab onlara diyor ki, bağları yağmalayıp üzümünü yiyen sizsiniz. Evleriniz yoksullardan gasp ettiğiniz malla dolu. Halkın ileri gelenleri ve önderleri ulusun liderleriydi. Tanrı suçu yetişkin liderlerin omuzuna koyuyor. Gençlerin suç sorunu kendilerinden kaynaklanmamıştı. Yeşaya'nın zamanında zengin olup herkesi yönetmek isteyen birkaç kişi vardı. Evleriniz yoksullardan gasp ettiğiniz mallarla dolu. Tanrı yolundan uzak olan kapitalizm ve Tanrı yolundan uzak olan işçilik ülkemiz için büyük bir sorundur. Dünya için büyük bir sorundur ve ikisi de birbirinden beterdir. Sorun Tanrı'dan uzak oluşumuzdur. Tanrı yalvarmaya ya da yargılamaya hazır olarak beklemektedir ve yapacağını ulusun belirlemesine izin verecektir. İkisi de olabilir. Birini ya da ötekini yapabilir. Rab şöyle diyor. Yeşaya 3:16. Siyon kızları kibirlidir, burunları bir karış havada. Göz kırparak geziyor, ayaklarındaki halkaları şıngırdatarak kırıtıyorlar. Kadınları ne güzel anlatıyor. Sorun tabii ki yürektedir. İncil'den 1 Petrus 3:1-4'te şöyle okuyoruz. Ey kadınlar, aynı şekilde siz de kocalarınıza bağımlı olun, öyle ki bazıları Tanrı sözüne inanmasa bile Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek kendilerine hiçbir söz söylenmeden siz kadınların yaşayışıyla kazanılsınlar. Bunun anlamı kadının kocasının kendini suistimal etmesine izin vermesi değil, onun önünde Tanrı yoluna uygun bir yaşam sürmesidir. Süsünüz, örgülü saçlar, altın takılar ve güzel giysiler gibi dıştan olmasın. Kocanızı seksle tutmaya çalışıyorsanız onu kaybedebilirsiniz. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle sizin süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Genç çiftlere danışmanlık ettiğimde onlara her zaman evliliği tutan 3 kordon olduğunu ve 3 katlı ipliğin kolaylıkla kopmadığını söylerim. Fiziksel kordon vardır. Bu önemlidir. Ayrıca bir de psikolojik kordon vardır. Çift aynı şeylere ilgi duyar. Üçüncü olarak da değerli dostum, ruhsal kordon vardır. Tanrı ve işine karşı aynı sevgiyi paylaşmaktır. Kadın kocasını sadece fiziksel çekicilikle tutmaya çalışıyorsa, adamın ilgisini kaybettiği zaman gelecektir. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Petrus'un söylediği budur. Kadının taşıdığı çekicilik, giyim kuşamı ve saçından öte olmalıdır. Güzelliği, hayatını sakin ve yumuşak bir şekilde yaşama şekli olmalıdır. Yeşaya kendi zamanındaki kadınları kibirli ve seksi olarak göz kırpıyor, geziyor, ayaklarındaki halkaları şıngırdatarak kırıtıyorlar diye resmeder. Bu yüzden diyor 17. ayette, onların kafalarını kellik hastalığıyla vuracağım, alınlarını açacağım. Hastalıktan söz ediyor Tanrı. Dünya ülkelerinde şu anda zührevi hastalıklar salgını olduğunu biliyor musunuz? Genç kızların birçoğu çekici gözüküyor ama birçok erkeğin üzüntüyle öğrendiği üzere yoldaki yılanlar gibiler. Yeşaya 3:18-24'te şöyle okuyoruz. O gün Rab güzel halhalları, alın çatkılarını, hilalleri, küpeleri, bilezikleri, peçeleri, alın çatkılarını, ayak zincirlerini, kuşakları, içriyat şişelerini, muskaları, yüzükleri, burun halkalarını, bayramlık giysilerini, pelerinlerini, şalları, keseleri, el aynalarını, üstlükleri, baş sargılarını ve atkıları ortadan kaldıracak. O zaman güzel kokunun yerini pis koku, kuşağın yerini ip, lüleli saçın yerini kel kafa, süslü giysinin yerini çul, çekiciliğin yerini dağlama izi alacak. Kadınların giyinişi herhangi bir uygarlığın barometresidir. Kadınlar sade bir şekilde giyindiklerinde bu ulusun bütünü için bir şey söyler dostum. Bu son birkaç ayette kadınların takıp giydiği 20 eşyanın ismi verilmiştir. Moda fazla açık saçık değilse kadınların modaya uygun bir şekilde giyinmelerinin yanlış bir yönü yoktur. Bence bazılarımız güzellik ve çekicilik olarak fazla bir şeye sahip olmadığımız halde hepimiz sahip olduklarımıza göre olabileceğimiz en iyi şekilde görünmeliyiz. Tanrı, İsrailli kadınları zamanlarının modasına göre giyindiklerinden ötürü kınamıyor. Tanrı içinsel yaşamdan söz ediyor. Kadınlar kibirli ve utanmazdılar. Gerçek süs cildin dışında değil içindedir. Kadınların giyinişi ulusun ahlakının anahtarıdır. Erkekleriniz kılıçla ölecek, yiğitleriniz savaşta yok olacak. Siyon'un kapıları ah çekip yas tutacak. Kent yere oturan terk edilmiş bir kadın gibi olacak. Yeşaya 3, 35-36. Ayetler. Üzerinde ağlayan bir kadın resmi ve resmin üzerinde de Yudea Kap'ta yazan bir Roma madalyası vardı. İsrail'in esirlerini temsil ediyordu. İsrail, Tanrı'nın kendilerine verdiği uyarılara kulak asmadığından esarete gitmişti. Bu yayınları yaparken dünyanın birçok yerinde gençler savaşlarda, terör olaylarında yaşamlarını yitiriyorlar. Etrafımız savaş alanıdır. Bir sürü askerimiz, bir sürü polisimiz terör olaylarında yaşamlarını yitirdiler. Ama şimdi sanki bir barış var. Ve bu nedenle de kendimizi biraz daha rahat hissediyoruz. Ama bir bakmışız, yarın yeniden bir savaş patlak vermiş etrafımızda. Dostum, dünya kaynıyor. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Etrafımızda her patlayacak bombalar bolluktadır. Acaba dünyada olan tüm bu olumsuzluklar Tanrı'nın insanlık üzerine gelecek yargısının bir göstergesi mi? Bu sözleri vurgulayarak, bu sözlerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Acaba dünyada olan tüm bu olumsuzluklar Tanrı'nın insanlık üzerine gelecek yargısının bir göstergesi mi?